Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programa geçmeden evvel bütün TGRT FM çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, daha önceki programlarda 17. asır sonlarında Osmanlı Devleti'nde İngiltere'nin elçisi olarak bulunan Winchelsley Kontu'nun silahdarı yani yaveri ve katibi olan Rico'nun hatıralarını sizlere takdim etmeye, tanıtmaya çalışıyorduk. Rico bu hatıralarına Türklerin siyasi düsturları adını vermiş. Ve bugün takdimine başlayacağımız kısım, 20. kısım, yabancı ülke temsilcilerinin Türklerle nasıl görüşme yaptıkları üzerine. Daha önce elçi kabulünden uzun uzun bahsetmişti Rico, elçi kabulünün nasıl yapıldığını. Elçilere, elçiye zeval olmaz prensibi çerçevesinde davranıldığını söylüyor. Ancak o zamanlar diplomasi bugünkü gibi yoğun değildi sevgili dinleyiciler. Devletler birbirinin nezdinde daimi elçi bulundurmazlardı. Daimi elçi bulunduranlar vardı ama çoğunlukla geçici elçiler gönderilirdi. Mesela bir ara Fransa kralı İspanyollardan Ara şehrini alınca İstanbul'daki Fransa elçisi Delahaye'yi kral devrin sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa'ya gönderiyor. Efendim biz Fransızlar İspanyollardan Ara şehrini aldık. Bununla Köprülü Mehmet Paşa'nın da sevinmesini istiyor. Fakat Köprülü Mehmet Paşa İspanya'nın Ara şehrini almasından Osmanlı Devleti'nin hiçbir karı olmadığı için aman demiş, ister köpek domuzu yesin isterse domuz köpeği yesin, biz kendi devletimizin muvaffakiyetlerinden başka hiçbir şeyle alakadar olmayız cevabını vermiştir. Tabi o zamanki dış politika ve diplomasi bunu gerektiriyordu. Osmanlı Devleti diğer devletler de birbirleriyle sınırlı ilişkiler içindeydiler. Ancak 19. asırdan sonradır ki globalleşme çerçevesinde devletler birbirleriyle daha yakın temaslar kurmaya çalışmışlardır. Diplomasi ve dış politika çok daha gelişmiştir. Rico o zamanki prensiplere işaret ediyor ve Osmanlı Devleti'nin diğer devletler arasında olan bitenlere fazla alaka göstermediğini, kayıtsız davrandığını, çünkü o zamanın gereklerinin böyle olduğunu söylüyor. Evet, Rico hatıralarının 21. bölümünde Türkler nezdinde yabancı hükümdarların itibarları nasıldır diye bir soru sormuş ve onun cevabını vermeye çalışmış. Rico tabi o zaman Osmanlı Devleti'nin hala haşmet asırlarıdır. 17. asır sonları bile Osmanlı Devleti'nin daha toprak kaybetmediği, Avrupa'da ve dünyada söz sahibi olduğu, gerek medeniyet bakımından, gerek teknik bakımından, gerek siyasi bakımından, gerek askeri bakımından güçlü olduğu bir devre. Diyor ki Osmanlılar hükümdarlarının, hünkârlarının bir aslan, diğer hükümdarların küçük köpekler olduğuna inanırlar. Köpekler arslanın ancak rahatını kaçırabilir ve parçalanmadan onu ısırmanın mümkün olmadığını söylerler diyor. O zamanki telakki. Tabi Osmanlı Devleti o zamanlar dünyanın en güçlü devletiydi. Böyle düşünmeleri gayet tabi. Rico diyor ki kendilerine İngiltere kadar olan uzak, tabi Osmanlı Devleti'nin diğer hükümdarlara bakış açısı farklı. Osmanlı hükümdarı dünyanın süper gücünün başındadır. Bütün Müslümanların halifesidir. Binaenaleyh diğer hükümdarlarla kendisini diplomatik olarak protokolde eşit görmemektedir. Hükümdarların bazıları sadrazama denktir. Bazıları ondan daha aşağıda valilerin dengidir. Mesela Avusturya İmparatoru bir elçi gönderdiği zaman bunu sadrazam muhatap alır. Ona mektubu sadrazam yazar, mektubunu sadrazam okur. Çünkü Avusturya İmparatoru sadrazama denk tutulmaktadır. Osmanlı padişahına denk tutulan hükümdar yoktur. Tabi zamanla güç dengesi değişince bu da değişmiş. Diyor ki Rico, kendilerine İngiltere kadar uzak olan hükümdarlar arasında en fazla İngiltere kralına itibar ederler. Bunun sebebi diyor, İngilizlerin Osmanlı Devleti'nin ihtiyacı olan malların ticaretini yapması yanında, ama esas bu değil, İngiltere kralının okyanusla bitişik olan bütün ülkelerle sınırdaş olmasını sağlayan güçlü bir donanmaya sahip olmasıdır. Padişah İngiltere kralına bu bakımdan bir itibar gösterir. Demek o zamanlar bile Osmanlı Devleti İngiltere'nin müstakbel deniz hakimiyetini görmüş ve hakikaten imparatorlar arasında İngiltere'ye itibar vermiş. Bunun bir sebebi bu. Bir sebebi de İngilizlerle Osmanlı Devleti'nin uzun yıllar hiç muharebe yapmamalarıdır. Tarihi düşmanlıklar hükümdarlar arasındaki itibar teatisine de tesir etmektedir. İngiltere uzun yıllar hiç Osmanlılarla harbe girmemiş. Binaenaleyh İngiltere dost olmasa bile düşman da görülmemiştir. Bunun yanında İngiltere Kralı 8. Henry'nin ve onun kızı 1. Elizabeth'in zamanın hükümdarlarıyla dostane münasebetler kurduğunu biliyoruz. Heyetler gönderip Osmanlı Devlet Teşkilatı'nı, Adliye Teşkilatı'nı, Mali Teşkilatı'nı inceleyip bunu kendi ülkelerinde tatbik ettiklerini, böylece süper güç dünyada nasıl olunuyor, bunun sebepleri, şartları nelerdir, altyapısı nedir, bunları kendi ülkelerinde tatbik ettiklerini görüyoruz. Ve güç dengesi Osmanlı'nın aleyhine değişirken İngiltere'nin lehine olmuştur. Yani Osmanlı'nın kaybettiği, aşındırdığı prensipleri İngilizler uygulamaya başlamışlar ve süper güç olmuşlardır. Daha sonra Amerika aynı prensipleri uygulamış ve süper güç olmuştur. İşte bundan dolayı istikbalde güç vaat ettiği için, süper güç olacağı muhtemel olduğu için İngiltere kralına Osmanlı hükümdarının diğerlerinden fazla itibar ettiğini Rico bize bildirmektedir. Evet, bir de Alman İmparatoru var. Alman İmparatoru o zamanki Avrupa'nın en güçlü imparatorlarından, hükümdarlarından birisi. Ancak Osmanlı hükümeti onun kuvvetlerinin tek başına yeterince güçlü olmadığını, ancak Almanya'nın diğer prenslerinin veya krallarının silahlı kuvvetleriyle birleşince kendileriyle bol ölçüşebilecek duruma geldiklerini bilirler. Nitekim sevgili dinleyiciler, o zamanlar Almanya deyince şimdiki Almanya göz önüne gelmesin. Almanya irili ufaklı 200 kadar devletten müteşekkildi. En büyük, en güçlüsü Avusturya. Bugünkü Avusturya'nın olduğu yerdeki Habsburg hanedanıydı. Alman imparatoru da bu hanedandandı. Ama Hanover Krallığı, Brandenburg Elektörlüğü, Hessen Dukalığı, Saksonya Dukalığı, Vestfalya Krallığı gibi pek çok irili ufaklı prenslikler, dukalıklar, krallıklar ve Bremen, Hamburg, Lübeck, Danzig gibi irili ufaklı site devletlerinden müteşekkildi Almanya. Bunların her birisi müstakildi. Ancak dışa karşı bir konfederasyon manzarası göstermekteydi. Alman İmparatoru bir yere harp eştiği zaman bunların hepsi buraya ordu gönderirlerdi. Eğer bunların ittifak edeceğinden emin değilse harp eşemezdi. Eşse bile mağlup olurdu. Ondan dolayı Alman İmparatoru ne kadar güçlü olursa olsun Türkler bunun hakiki gücünün bu kadar fazla olmadığını bilmektedirler ve Alman İmparatoruna fazla itibar etmemektedirler. Bu bir. İkincisi, Almanya'da çeşitli mezhepler var. Yani Protestanlık da güçlü, Katoliklik de güçlü. Bunlar her zaman birbirleriyle çekişme halinde. Bundan dolayı Almanya'da bir birlik söz konusu değil. Bu arada Türkler Alman toplulukları arasındaki bu mezhep ayrılıklarını da tahrik etmektedirler. Rico'nun sözüne göre Katolikleri desteklemektedirler. Bazen Protestanları desteklemektedirler. Bazen mesela Avusturya Macaristan'ı bir kısmını işgal etmiştir. Macaristan'ı desteklemişlerdir. Böylece Alman İmparatorluğu'nu devamlı güçsüz duruma düşürmeye çalışmışlardır. Avusturya İmparatoru tahta çıkarken Rico zamanında Türklerle ölünceye kadar savaşacağına dair yemin etmiş. Bundan dolayı, tabi her zaman da savaş mümkün değil, İstanbul'a elçi göndereceği zaman Macar Kralı adıyla elçi gönderiyor. Yani Avusturya İmparatoru savaş halinde olduğu için böyle de bir durum var. Rico ona da dikkat çekmektedir. Böylece Alman İmparatoru çok güçlü olmasına rağmen Türkler nezdinde fazla itibarlı değildir diyor. Evet. Bir de Fransa kralı var. Fransa kralı padişahla ticari ilişkilerin kurulmasında ilk adım atan Hristiyan hükümdarı. Bundan dolayı Türkler ona padişah, yani imparator ünvanı veriyorlar ve imparator diye adlandırdıkları tek kral odur. İngiltere kralı, Alman kralı Osmanlı nezdinde kraldır. Ama Fransa kralı imparator nezdindedir. Tabii Fransızlar bunu kurnazlıkla elde ettiler. Hiçbir esasa dayanmıyor. Yani Fransa kralının imparator olmadığı gayet ortada. Hatta o zamanlar bir böyle bir şayianın da olduğunu söylüyor. Bir Fransız kızı saraya cariye olarak yollanmış. Padişah da onu bir prenses zannetmiş ve evlenince de Fransa kralıyla akraba olduğunu düşünmüş. Bundan dolayı Fransızlara bu kadar itibar etmiş diyor Rico. Ne derece doğru bu şüpheli? O zamanlar Osmanlı Sarayı'nda böyle birisi var mıydı yok muydu bilmiyoruz. Ancak Fransa elçisinin Fransa padişah nezdinde, Osmanlı hükümeti nezdinde farklı bir yeri olduğu ortada. Ancak o zamanlar Fransızlar İtalya'yı işgal etmek istiyorlardı ve Türkleri de bu işe dahil etmek istiyorlardı. Bundan dolayı Osmanlı hükümeti nezdinde bir ara ayrı bir yer görmüşlerdir. Ancak daha sonra Cezayir'i ele geçirmek için teşebbüs etmeleri ve 1664 yılında Alman İmparatoruna yardımcı kuvvet göndermeleri Fransızların foyasını meydana çıkarmıştır ve Osmanlı hükümeti nezdinde Fransa kralı da, Fransa hükümeti de, Fransa elçisi de tamamen gözden düşmüştür diyor Rico. Evet, Papa var şimdi bir hükümdar olarak. Rico diyor ki Türkler Papa'yı kendiliğinden önemli işler yapabilecek bir hükümdar olarak düşünmezler. Ancak diğer hükümdarları, Hristiyan hükümdarları kendi aleyhlerine birleştirebilecek kudrette bir hükümdar olarak görürler. Sınırdaş olmadıkları için de Papa'nın zenginliğini, kudretini ve büyüklüğünü pek önemsemezler diyor. Bir de İspanya kralı var Avrupa'da. Granadalı Müslümanlar İspanya kralı Endülüs'ü tamamen işgal edip de bunlar İspanya'yı terk edince, Türkiye'ye gelip İstanbul'a gelip yerleşince İspanya kralının zenginliğini, kudretini ve zenginliklerini palavraya kaçan bir edayla anlattılar diyor Rico. Bundan dolayı Türkler İspanya kralına itibar ediyorlardı. Eğer böyle yapmasalardı Türkler İspanya kralına itibar etmeyeceklerdi. Ve Rico'nun geldiği zaman zaten İspanya krallığı çöküş devresindeydi. Portekizlerle yaptıkları savaşlar onları tüketmişti. Fransa'da İspanya'yı her taraftan tehdit ediyordu. Bundan dolayı İspanya'nın o zamanlar çok itibarlı olmadığını ve Türklerin artık onun itibarını ihmal ettiklerini Rico söylüyor. Türkler diyor Rico, Venediklilere gitgide artan bir önem vermektedirler. Çünkü Venediklilerin savaş gücünü olduğundan daha fazla tahayyül etmişlerdi. Şimdi ise onların hakikaten daha güçlü olduklarını görüyorlar. Çünkü Venedikliler paraya dayanan bir ekonomiyi uygulamaktaydılar ve devamlı nakit girdileri fazlaydı. Böylece uzun yıllar süren savaşları kolayca finanse edebilecek durumdaydılar. Bundan dolayı Türkler Venediklerin çetin ceviz olduğunu anlamışlardır. Girit'te yıllarca savaş yaptılar ve Venediklerden bir karış toprak alamadılar. Vaka sonra Girit Venediklerin elinden alındı ama uzun yıllar çok büyük masraf ve çok can kaybıyla Girit Venediklerden alındı. Malum o zaman Kıbrıs, Girit, Yunanistan, Mora hep Venediklerden alınan topraklardı. Oralar Yunanların elinde değildi. Venedik işgalindeydi. Türkler buraları Venediklerden aldılar. Yani Kıbrıs'ı, Girit'i, hatta Yunanistan'ı, hatta Dalmatça sahillerini, Arnavutluğu falan hep Venediklerden aldılar. Bunun da dikkati çeken bir husus olması lazım. Yani Türkler buraları, bir Yunan devleti vardı da bu Yunan devletini işgal etti. Haksız yere onların istiklaline son verdi, burayı işgal etti değil. O zaman burada Yunan devletinin adı bile yoktu. Yunanistan tamamen Venedik esaretindeydi. Venedikler Katolik. Yunanlar da Rumlar da Ortodoks oldukları için analarından emdikleri süt burunlarından gelmekteydi. Ancak İslam hukukuna dayanan Türkler, İslamiyet'te diğer dinlere son derece müsamahakar davranıldığı için, Türkler de bu hukuku uyguladıkları için Yunanlılar Osmanlı hakimiyetinde kendi dindaşları olan Venediklilerden çok daha rahat yaşamışlardır. Ve Osmanlı vatandaşı olan Rumlar Yunanistan'ın kurulmasını tasvip dahi etmemişlerdir bu rahatlıktan dolayı. Evet, gelelim Lehistan kralına, Polonya kralı. O zamanlar Osmanlı sarayında fazla itibarı yoktu Lehistan kralının. Çünkü Lehistan zaten güçlü bir devlet değildi. Ancak Rusya ile Almanya arasında tampon bölge olması sebebiyle ve zaman zaman Türklerin Polonyalıları, Ruslara ve Almanlara karşı himaye etmeleri sebebiyle, Rus politikasına, Alman politikasına karşı çıkmanın bir sembolü olması sebebiyle, aynı zamanda Leh atlılarının Türkler nezdinde güçlü, kuvvetli birer savaşçı olmaları sebebiyle, Polonyalılar, Lehliler Türklerle çok yakın anlaşma içinde olmuşlardır. Ve padişah Lehlilere, Polonyalılara çok büyük itibar vermişlerdir. Ve Lehlilerin devamlı muvaffak olmasını istemişlerdir. Hatta bir ara Rusya tamamen Lehistan'ı işgal ettiği zaman bile Osmanlı Devleti Lehistan'ın bütünlüğünü tanımış. Hatta mesela bir bayramlaşma veya bir özel günde bütün elçilerin toplandığı bir yerde her zaman Lehistan elçisi nerede diye bağırıldığı ve Lehistan işgal altında olsa bile görünüşte bir fiili bir resmi bir Lehistan elçisinin devamlı Osmanlı nezdinde itibar gördüğünü biliyoruz. Yani olmayan bir devletin elçisine Osmanlı hükümdarı Ruslara tehdit unsuru olarak devamlı itibar etmişlerdir. Gücünden dolayı değil, o zamanki stratejik ehemmiyetinden dolayı. Evet, gelelim Moskovlara, Moskova Knezliği. O zaman Rusya yok. Ruslara, Moskovalılara Lehlilerden daha fazla önem verir diyor Türk hükümeti Riko. Çünkü Çar icabında istediği anda 150 bin atlıyı cepheye sürebilir. Bundan dolayı bunlarla iyi geçinmeye çalışırlar. Aynı zamanda Osmanlı hakimiyetinde bulunan Ortodokslar da aynı mezhepten oldukları Ruslara karşı bir yakınlık duydukları için Türkler Moskovlardan, Ruslardan çekinirler. Bilhassa onların İranlılarla birleşerek kendilerine karşı gelmelerini bir felaket olduğunu bilirler. Evet, İran Şahı dedim. İranlılar Müslüman olmasına rağmen tarih boyunca Osmanlı Devleti'nin en büyük düşmanı olmuşlardır. En çok sınır ihlali, en çok harpler İranlılarla olmuştur. Eğer İran olmasaydı veya İran'ın düşmanlığı olmasaydı Osmanlı Devleti büyük felaketlere uğramayacaktı. Tarih boyu her sıkıntı İran'dan maalesef gelmiştir. Bu da İran'la Osmanlı Devleti arasındaki mezhep farklılaşmasından gelmektedir. Bağdat'ı bir onlar almıştır, bir Osmanlılar almıştır. Ancak bir müddet sonra artık İranlılar güçsüz düşerek Türklerle baş edememeye başlamışlardır. Ama her zaman bir tehdit unsuru olmayı devam ettirmişlerdir. Bundan dolayı Osmanlılar İran elçilerine görünüşte bir itibar etmişlerdir. Bu arada Hollandalılar var ama Hollandalılarla İngilizler, Osmanlılar fazla bir ilişki kurmamışlardır. Türkler onları İngilizlere bağımlı bir devlet olarak görmüşlerdir. İstanbul'da bir elçileri olmasına rağmen diğer devletlerin yanında hiç de önemsenmeyecek bir itibarları söz konusudur. asırda Britanya'nın İstanbul nezdindeki elçisi Winchester Kontu'nun katibi Rico'nun hatıralarını size tanıtmaya, takdim etmeye devam ediyoruz. Rico, hatıralarının 22. kısmında Türkler yabancı hükümdarlarla yaptıkları anlaşmalara ve ittifaklara ne derece itibar verirler başlığını atmış ve burada Osmanlıların yükselme devrinde yabancı hükümdarlarla olan münasebetlerini uzun uzadıya anlatıyor. Tabii icabında diyor ki Rico, Türkler bu verdikleri sözlerin, yaptıkları anlaşmaların ve ittifakların hilafına hareket etmeyi bilmişlerdir. Kendilerine menfaat sağlayacağını hissettikleri anda derhal bu anlaşmayı bozarlar ve anlaşma hilafına hareket ederler veya ittifakı bozarlar diyor. Ancak kendisi yine aynı başlık altında bizim mekteplerimizde de ve kiliselerimizde de, ilmi mahfillerimizde de Müslümanlara verilen sözlerin tutulup tutulmayacağı münakaşa konusudur. Yani bizde de diyor Rico, Müslümanlara verilen sözlere itibar edilir mi edilmez mi? Yani edilmeyeceği hususunda da bir temayül vardır diyor. O zaman Türklerin böyle yaptığını ayıplamamak lazım. Kaldı ki devletler arası politikalar menfaat ve güç üzerine kurulmuştur. Hiçbir zaman ahlak üzerine kurulmuş değildir maalesef. Böyle tarih boyunca böyle olmuştur. Harp hukuku apayrıdır. Harp kaidelerini koymak, harbi bir hukuka bağlamak son derece zordur. Onun için bu konuda ahkam kesmenin de manası yoktur. Yani netice itibariyle harp zaten içinde ölüm, istila, mal edinme gibi şeyleri ihtiva eden bir kavramdır. Ancak bu kutsi emeller maksadıyla yapılırsa meşrulaşır. Burada da bir takım kurallar, prensipler koymak son derece zordur. Her devletin ahlak anlayışı, din anlayışı, hukuk anlayışı birbirinden farklıdır. Mesela burada örnekler veriyor Rico. Mesela Sultan Murat zamanında diyor, Türkler diyor, umumiyetle diyor, fetihlerinin çoğunu silah zoruyla değil, bir takım hilelerle, bir takım planlarla temin etmişlerdir. Kurnazlıkla elde etmişlerdir. Mesela Sultan 3. Murat, 3. Padişah Sultan Murat Hüdavendigâr zamanında Balkanlardaki birçok şehir tam bir barış ortamında kurnazlıkla ele geçirilmiştir diyor. Mesela Edirne'nin fethini anlatıyor. Sultan Murat'ın subaylarından birisi sanki padişahın elinden kaçmış gibi yapmış, Edirne'ye sığınmış. Daha sonra zamanla kişisel gayretiyle Edirne'ye hakim olan Bizanslar arasında itibar sahibi olmuş. Sonunda onları Sultan Murat'ın ordularına, Edirne'nin kapılarını açmaya ikna etmiş. Böyle bir örnek veriyor. Yine mesela daha sonra diyor Türkler zaman kazanma taktiklerini de çok iyi bilirler. Mesela Sultan 3. Mehmet zamanında Almanlarla bir anlaşma konferansı tertiplenmişti. Görüşmeler yapılırken elçiler gitti Budapeşte'ye, Budin'e. Ateşkes ilan edildi. Efendim barış maddelerini tartışmak için 12 günlük bir ateşkes ilan edildi. Türk elçileri iyi niyetlerini göstermek için imparatora değerli hediyeler götürdüler. O sırada Sultan 3. Mehmet vefat etti. Yerine Sultan Ahmet geçti. Bunun üzerine Türkler müddet istediler. Yeni padişahla görüşüp yeniden yetki tazeletmek. O zamanlar padişah öldükçe yeni padişah eski görevlerin devamını veya eski verilen atiyelerin devamını tekrarlaması lazımdı meşru olması için. Burada da tekrar padişahtan yetki almak istiyorlar. Padişah bu yetkiyi veriyor ama tabii zaman kazanıyor Türkler. Barış görüşmeleri devam ediyor. Efendim Türkler padişaha soralım, Budin Paşa'sına soralım ve zaman kazanıyorlar. Bir müddet sonra Osmanlıların gizlice savaş hazırlıkları yaptıkları ve ansızın Almanlar üzerine saldırdıklarını görüyorlar. Evet, ve Rico daha önce Hazreti Peygamber'in de Mekke'nin fethinde bu şekilde hareket ettiğini, Hudeybiye anlaşmasını anlatıyor. Bu şekilde hareket etmiştir. Osmanlılar da Hazreti Peygamber'in hareketlerini örnek almışlardır ve yaptıkları bütün harplerde, savaşlarda bu savaşın haklı olup olmadığına dair Şeyhülislam'a sorduklarını ve Şeyhülislam Hazreti Peygamber'in tatbikatına bakarak bu fetvasını tanzim ettiğini söylüyor. Ve Rico Türklerin bu şekilde gerek güç kuvvetle gerekse bir takım diplomatik yollarla Avrupa'da pek çok toprakları elde ettiklerini bu kısım altında anlatmaktadır. Evet, Rico hatıralarının ikinci bölümünde, ikinci kitap başlığı altında Türklerin dini hakkında uzunca bir bahis anlatıyor sevgili dinleyiciler. Bir hayli kısımdan müteşekkil bir bahis bu. Yaklaşık 30 kısım. Evet, 24 kısımlık bir bahis. İkinci kitap. 3 kitaptan müteşekkil Rico'nun hatıraları. Birinci bölümü, Rico'nun birinci bölümü, yani hatıralarının birinci bölümü Türklerin siyasi düsturları hakkındadır. İkinci bölüm Türklerin dini hakkındadır. Üçüncü kitap ise Türklerin genel olarak askeri disiplini hakkındadır. Uzun uzadıya bu konularda bilgi vermektedir. Şimdi bu dini, Türklerin dini üzerine Rico'dan tabii biz bir şeyler öğrenecek değiliz. Ancak 17. asırda bir Avrupalının Türklerin dinine, dini müesseselerine ve din devlet ilişkilerine nasıl baktığını anlatmasını anlattığı için bu bakımdan enteresan olan bu kısma şöyle bir biz de bakıp geçeceğiz fazla teferruatına inmeden. Çünkü diyor Rico, Osmanlı toplumunda medeni kanunlar dinle iç içe girmiştir. Birinden bahsederken tamamıyla ötekinden bahsetmiş olunur. Çünkü medeni kanunlar peygamberleri tarafından iletilmiştir ve bunların Tanrı tarafından, Allah tarafından konduğuna katiyetle inanırlar. Aksine davranışların dine karşı gelmek olduğunu kabul ederler diyor. Yani Rico diyor ki Osmanlılar'da hukuk dini olduğu için hukuka karşı gelmek peygambere, dine ve dolayısıyla Allah'a karşı gelmektir. Bundan dolayı Osmanlı toplumunda halkın hukuk kurallarına itaati diğer devletlerden çok daha fazladır. Tarihte Pompilius, Solon gibi devlet kurmuş, kanun yapmış kimselerin tebasından çok daha sağlam bir hukuk saygısı vardır diyor. Ve kitabın başında müftülerden, Şeyhülislamlardan bahsediyor. Şeyhülislam'ın İslam dininin en önemli önderlerinden biri olduğunu söylüyor. Şeriat kanunlarına göre en zor meseleleri çözümlemekle yükümlü olduğunu, Türkler arasında çok saygıdeğer bir mevkii olduğunu, padişahın bu makam için doğruluğu, din hususundaki derin bilgisi ve faziletleriyle tanınmış kimseleri seçtiğini ve bunun sahip olduğu geniş otorite sayesinde yargıya vardığı konularda padişahın bile aksini iddia edemediğini ve Şeyhülislam'a karşı çıkamadığını söylüyor Rico. Evet, sevgili dinleyiciler, Rico Şeyhülislam'ın fetvayı nasıl verdiğini de anlatıyor. Padişaha, Şeyhülislam'a kudreti mecbur kılmak için değil, fakat zorlukları çözümlemek için, yani istişari olarak medeni, adli ve devlet işleriyle ilgili meselelerde yol göstermek için sorulduğu ve kendisine daha önce yazılı ve öz olarak bildirilen sorulara, ki buna fetva deniyor, aynı kağıdın altına Şeyhülislam'ın evet veya hayır kelimelerini ilave ettiğini söylüyor. Buna fetva dendiğini, altına da daima en iyisini Allah bilir diye vallahu alem bir sevap bu şekilde bildirdiğini, böylece yargısının yanılmaz olmadığını belirtmek istediğini söylüyor. İşte Şeyhülislam bu bakımdan papadan farklı sevgili dinleyiciler. Papalar dini konularda bir şey söylediği zaman bu Allah'ın ve Hazreti İsa'nın koymuş olduğu prensipler mesabesindedir Hristiyanların gözünde, Katoliklerin gözünde. Ancak Müslümanlar arasında ne halifenin ne Şeyhülislam'ın ne din alimlerinin söylediği sözler Allah ve peygamber sözü gibi değildir. Değişebilir ve bunun hilafına başka bir otorite, başka bir söz söyleyebilir. Böyle bir fark var arada. Onun için Osmanlı Devleti'ni papalık gibi teokratik bir devlet olarak değerlendirmek biraz zor. İşte diyor Rico, Şeyhülislam'ın vermiş olduğu fetva kadıya götürüldüğü zaman kadı hemen buna dayanarak hüküm verir ve bunu yerine getirir diyor. Padişah her işinde, mesela birisini ölüme mahkum ettiğinde, savaş ilanında, barış yapmak istediği zaman, imparatorluğun istikbalini ilgilendiren işlerde devamlı Şeyhülislam'a danışır ve böylece kararının haklı ve dine uygun olduğunu göstermek, halkın daha kolaylıkla itaat etmesini sağlamak ister. Dolayısıyla padişahların yapmış olduğu tasarrufların hukuka ve dine uygun olmasının çok ehemmiyeti vardır. Eğer Şeyhülislam müspet fetva vermezse padişaha yine hesap soramaz. Padişah yine bildiğini yapabilir. Ancak kamuoyunu buna ikna etmesi ve yaptıklarının meşru olduğunu kabullendirmesi son derece zordur. Bu şekilde davranan hükümdar İslam hukuku nezdinde gayrimeşru hükümdardır. Bunun yerinden indirilmesi lazımdır. Hiçbir hükümdar bu mevkiye düşmek istemeyeceği için padişahlar bilhassa bu Şeyhülislamlara danışmayı çok ehemmiyetli bulmuşlar. Şeyhülislamlara danışmak ne? Bugünkü manada bir meclis fonksiyonunu görüyor. Şurayı devlet fonksiyonunu görüyor. Anayasa Mahkemesi, daha çok Anayasa Mahkemesi fonksiyonunu görmektedir. Evet, Anayasa Mahkemesi gibi değildir. Çünkü vermiş olduğu kararlar mecburi değildir, istişaridir. Ve karar verilirken daha hukuk hayatına çıkmadan verilmektedir. Bu bakımdan Anayasa Mahkemesi kararlarından farklı. Anayasa Mahkemesi kararları tasarruf yapıldıktan sonra veya Danıştay kararıyla tasarruf yapıldıktan sonra eğer götürülürse buna cevap veren ama mecburi kararlardır. Osmanlılar'da böyle değil. Daha o karar icraya konulmadan sorulur. Doğru mu değil mi? Eğer yanlışsa hiç icraya konulmaz. Doğruysa icraya konulur. Böylece meşru olur. İşte bundan dolayı sevgili dinleyiciler padişahlar her zaman Şeyhülislam'a hatta memurları görev verip azlederken bile padişahın Şeyhülislam'a danıştığını Liko söylüyor. Evet. Şeyhülislamlar Osmanlılar'da ilmiye sınıfının başıdır. Bütün efendim ulema, kadılar, müftüler, imamlar, kazaskerler hepsi Şeyhülislam'a bağlıdır. Şeyhülislamlar bu memurların tayininde rol oynarlar. Ve dünyanın her tarafından Müslümanlardan kendilerine gelen sorulara cevap verirler. Sadece padişahın sorularına değil, halkın sorularına da cevap verirler ve bunları daha sonra bir araya getirirler. Liko diyor ki Şeyhülislam'a sorulan sorular arasında çok enteresan olanları vardır. Mesela Şeyhülislam'a kışın günlerin bir saat kadar sürdüğü dünyanın kuzey kısımlarındaki Müslümanların dini ibadetlerini nasıl yerine getireceği sorulmuştu. Şeyhülislam da Allah'ın insanları mutlak şekilde zorluğa sevk etmek istemediğini, dolayısıyla öyle ülkelerde namaz vakitlerinin güneşin doğumuna göre ayarlanacağını, yatsı vaktinin ve sabah vaktinin girmeyeceğini, efendim günde 2 veya 3 vakit namaz kılınacağını söylemiştir. Buna da cevabı vermiştir. Yine mesela denizde seyredilen gemilerde namaz kılmak isteyen gemilerin kıblenin yönünü tespit edemediklerinde nasıl dini vecibelerini yerine getireceklerini sormuşlardı. Şeyhülislam da burada da kıbleyi araştıracaklarını ve kıble olduğunu zannettikleri yöne doğru namaz kılacaklarını, buranın kıble olmadığı sonradan ortaya çıkarsa bile namazlarını iade etmeyecekleri hususuna cevap vermiştir. Böyle uzun uzadıya efendim Şeyhülislam'a sualler sorulmuştur. Bunlar da bir defter haline getirilmiş, herkesin istifadesi sağlanmıştır. Evet, Şeyhülislamlar çok ender olarak azledilirler ve idama mahkum edilirler. İdam edilmeleri gerekiyorsa da vazifelerinden azledilirler. Ancak Osmanlı Devleti'nde sadece 3 tane Şeyhülislam'ın azledilerek idam edildiğini biliyoruz. Ondan sonra gelen makam kazaskerlik. Kazasker eskiden daha yüksek bir mevkiydi. Baş kadı, Adalet Bakanı, Yargıtay, Danıştay reisi mesabesindeydi. Ancak Ebu Suud Efendi'nin karizması Şeyhülislamlığı kazaskerin önüne geçirdi. Kazaskerler Şeyhülislam'a bağlandı. 2 tanedir kazaskerler. Ordu ile ilgili askeri şahıslarla, memurlarla ilgili davalara bakar. Kadıların tayin işleriyle ilgilenir, zati işleriyle ilgilenir ve temiz mahkemesi olarak kadıların vermiş olduğu kararları tekrar inceler ve denetler. Efendim, Şeyhülislam olmadan önce kazaskerlik yapılır. Kazaskerlikten sonra Şeyhülislamlığa tayin edilir. asırda İngiltere elçisinin İstanbul'daki katibi olan Rico'nun hatıralarına devam ediyoruz. Ulema sınıfını anlatıyor Rico kitabının bu bölümünde. Bir de Şeyhülislam'dan sonra Kazasker, Kazasker'den sonra Mollalar gelir. Mollalar yüksek kadılıklardır. Edirne, Bursa, efendim Mekke, Medine, Kahire gibi yüksek şehirlerin kadılarına molla denir. Mevlana kelimesinden, Mevla kelimesinden bozmadır molla. Mevla efendi demektir. Mevlana efendimiz demektir. Mevla dendiği için bunlara, halk arasında efendi dendiği için bunun halk arasında bozulmuş hali molladır. Ancak molla dendi mi yüksek kadılar anlaşılır. Daha bunlar hep Şeyhülislam'a bağlıdır. Daha sonra imamlar gelir. Mollaların da tabii düşük seviyede olanları kadıdır. Ama üst düzeyde olanları büyük kadılardır. Bunlara işte molla deniyor. Küçüklerine de molla denir ama esas molla büyük kadılardır. Kadıların hepsi Şeyhülislamlık tarafından Kazasker'in arzıyla tayin edilir. Ancak aralarında bir hiyerarşi yoktur. Rico da ona işaret etmektedir. Rütbe farkı sadece maaş bakımındandır, protokol bakımındandır. Yoksa bir kadı diğerinin amiri değildir. Kadıların amiri sadece padişahtır. Padişah onları denetlemek istediği zaman bizzat kendisi denetler. Ancak bunu daha ziyade Kazaskerler ve Şeyhülislam vasıtasıyla yapar. İmamları da Şeyhülislam tayin eder ama her imamı değil sevgili dinleyiciler. Büyük camilerin, Selahattin camilerinin devlet evkafına bağlı camilerin imamlarını cemaatin teklifiyle sadrazam tarafından tayin edilir diyor. Ancak bunların daha önce tabi ulema sınıfından olmaları icap eder diyor. İmamlık o zamanki Osmanlı toplumunda çok ehemmiyetli bir mevkidir. Toplulukların, halkın, mahallelinin devlet nezdinde temsilcisi durumundadır. Onun için ehemmiyetlidir. Şeyhülislam'ın geliri, Şeyhülislam bir miktar maaş alır. Bu yaklaşık günde 5 sterlin veya 65 Fransız lirası değerinde maaştır. 2000 akçe maaş. Ancak her sorulan fetvadan da 8 akçe alırlar. Ancak bu 8 akçenin sadece bir akçesi Şeyhülislam'a kalır. Diğerleri müsveddeciye, müsevvide 5 akçe. Çünkü o soruyu düzenli hale getirir. Halkı dinler. Fetvayı yazan kimse mümeyyizdir. Şeyhülislam'ın mührünü taşıyan da birer akçe alır. Mümeyyizle Şeyhülislam mührünü taşıyana birer akçe verilir. Müsevvide 5 akçe verilir. Dolayısıyla Şeyhülislam'a bir akçe kalır. Görevinden alınan Şeyhülislamlara bazı eyaletlerin geliri arpalık adıyla bağlanır. Yani bu şu demektir. Şeyhülislam gibi ulema sınıfından olan bir zata bizim para vermemiz ne haddimize? Ancak atına arpa olsun şeklinde. Hani bugün de mesela efendim birine bahşiş verildiği zaman bunda bir çay içersin veya çocuklara bir şey alırsın. Yani cüzi bir şey dendiği gibi Şeyhülislam'a verilen paraya da arpalık denmiştir. Arpalık kelimesi daha sonra da mana değiştirmiştir ve günümüzde hala kullanılır. Yine ilmiye sınıfı içinde mütalaa edilen emirler, seyitler var sevgili dinleyiciler. Seyitler Hazreti Peygamber'in soyundan gelen kimselerdir. Bunlara Türkler emir ismini vermişlerdir. İşte Emir Sultan, Emir Buhari gibi. Hazreti Hasan soyundan gelenlere Şerif, Hazreti Hüseyin soyundan gelenlere Seyit ismi verilir. Şerifler beyaz, seyitler yeşil sarık sararlar. Bunların başında kendi aralarından bir temsilci bulunur. Bunlara Nakibül Eşraf denir. Hükümdar, hükümet nezdinde bütün Hazreti Peygamber soyundan gelenlerin temsilcisi budur. Bunların kayıtlarını bu tutar. Sahte seyitlerin ortaya çıkmasına mani olur. Olmadık kimselerin ben seyidim, şerifim diye iddia etmesine mani olur. Yine devlet hazinesinden bunlara yapılan cüzi miktarda ödemeleri Nakibül Eşraf vasıtasıyla yapılır. Yine bunlar kendi aralarında bir dava söz konusu olduğu zaman Nakibül Eşraf'a giderler. Bunları Nakibül Eşraf muhakeme eder. Ceza icap ettiği zaman başlarındaki sarık çözülür ve Nakibül Eşraf tarafından onlara ceza verilir. Türkler Hazreti Peygamber soyundan gelenlere çok kıymet vermişlerdir. Çok hürmet etmişlerdir. Bunların hakkını, hukukunu gözetmişlerdir. Onlar da soylarının icabına uygun hareket etmişlerdir. Ulema sınıfının çoğu onlardan olmuştur. İlimle, irfanla ve tasavvufla meşgul olmuşlardır. Evet sevgili dinleyiciler, ne yazık ki bu hafta Hatıralar programı için ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hoşça kalın diyoruz.
Hatıralar.